Ayrım 26, sayfa 237. Vasili Kirilenko uyuyamıyordu. Zaten bütün gece boyunca gözlerini kırpmamıştı. Ne var ki gecenin ilerleyen saatinde karısı yataktan kalkarken uyuyormuş gibi davranmayı tercih etmişti. Garip bir kabulleniş içindeydi. Leonların bunu kendi kurtuluşları için yaptığına inanmak istiyordu. Duyguları kabul etmesi de mantığını zorluyor ve karısına zaafı olan bu tetikçiyi kullanmanın bir çıkar yolu olduğuna inanmak istiyordu. Hayatında hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Zaafına lanetler ediyor, küfürler savuruyordu. Ama o artık bir hiçti. Zaman kendisinden feci bir öç alıyordu ve çok iyi bildiği gerçek ise Leonora'dan asla vazgeçemeyeceğiydi. Belki 2 saat, belki de biraz daha fazla yatak odasında yalnızlıktan kahrolmuştu. Odanın kapısı aralandığında Leonora ışığı yakmamış, karanlıkta giyinmeye, sırtında kalın geceliğini geçirmeye çalışmıştı. Neticeyi sormaması, bu hadise hiç yaşamamışlar gibi davranması belki daha tutarlı bir yoldu. Ama yaşlı adam dayanamadı. İçine kavuran Burak bir acıyla sordu. Nasıldı? Leonora bitkin bir şekilde yatağa girerken uyanık mısın sen diye mırıldandı. Herhalde bu durumda uyuyacağımı sanmıyorsun. Hadi rahatla, uyumaya çalış. Unutma, ben sadece yapmam gerekeni yerine getirdim. Hepsi o kadar. Olanlara inanamıyorum diye hırladı Vasili. Yorganı üstüne çekerken Leonora onu yanağından hafifçe öptü. Bunları konuşmanın hiç anlamı yok hayatım. İleride bir gün tartışırız. Fakat çok yorgunum ve konuşacak halim yok Vasili. Lütfen. Yaşlı adam dehşetle karısına baktı. Her şey bu kadar basit miydi? Kelimeler ağzında donuk kaldı. Leonora başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. Uzun zamandan beri karısını bu denli rahatlamış gördüğünü hatırlamıyordu Vasili Kirilenko. Sarışın kadın tüm enerjisini tüketmişti rolün. Yorgun vücudu uykuya dalmak için tüm gücüyle direniyordu. Ama görev şoru daha ağır bastı. Bacaklarını ağır ağır yataktan aşağıya kaydırdı. Her tarafı titriyordu. Güçlükle giyindi. Saatine bir göz attı. Fosforlu saati 4:30 gösteriyordu. Yastığının altından tabancasını alıp beline sıkıştırdı. Görevi aslında şimdi başlayacaktı. Ne arayacağı ve bu araştırmayı evin neresinden başlayacağı hakkında en ufak bilgisi yoktu. Ama herhalde bütün geceyi doyurucu bir seks ve ardından da dileksiz bir uyku ile geçiremezdi. Kapıyı sessizce araladı. Zeminin gıcırdayan tahtalarına rağmen kapıdan hiç ses çıkmamıştı. Önce başını uzatarak koridora baktı. Her yana karanlık hakimdi. Hafif bir parfüm kokusu duydu. Tanıdığı, bildiği az evvel yalnız burnuna değil tüm vücuduna da sinen kokuyu. Leonora'ya ait olan baştan çıkarıcı parfümü. Herhalde kadın koridordan giderken buraya da dağılmış silmiş olmalıydı. Yoksa arkasından kalkıp evi arayacağını o da düşünmüş ve şimdi kuytu gölgelerden birine sinerek harekete geçmesini mi bekliyordu? Hayır diye mırıldandı. İçinden. Bunu tahmin edemezdi. Ayrıca öylesine yorgun ve orgazma ulaşmanın rahatlığı içindeydi ki şu an tek isteği o yaşlı ve hazımlı kocasının yanına dönüp uykuya dalmak olmalıydı. Dikkatle koridora çıktı. Yatak odasının kapısını da aralık bıraktı. Elektriği yakmadığı için dışarıya ışık sızması gibi bir tehlike olamazdı. Usulca bir iki adım attı. Başını kaldırıp üst kata yükselen merdivene baktı. İçinden bir his, şayet bir evde işe yarar ve merakını giderecek bir şeyler bulabilirse, bunun ancak üst kattaki karı kocanın yatak odalarında gizli olabileceğini söylüyordu. Ama o kata çıkıp araştırma yapması son derece tehlikeliydi. Bu fikri hemen aklından çıkardı. Tek imkanı alt kattı. Bulunduğu katta ise yalnız boş yatak odalarını bulacağına emindi. Leonora'dan bir iz yoktu etrafta. Kadının odasına çekildiğini düşünerek rahatladı. Yavaş yavaş merdiveni inmeye başladı. Araştırmaya neredeyse bütün gününü geçirdiği o salondan başlayacaktı. Daha doğrusu evin bildiği tek bölümünden. Mermer kapla soğuk antreyi hızlı fakat sessiz adımlarla geçti. Salonun ya da büyük oturma odası diye adlandırdığı bölümün kapısını araladı. Burada gün boyu soba yandığı için ısı biraz olsun kırıktı burada. Işığı yakamazdı ama yanında el feneri de yoktu tabii. Araştırmalarını el yordamıyla yapmak zorundaydı. Ne var ki saatler süren bekleyişi sırasında eşyaların yerlerini adeta beynine nakşetmişti. Tek endişesi ses çıkarmamak, bir şeyi devirmemekti. Ahşap evlerde bu tür gürültüler ta en üst kata kadar aksederdi. Bulmayı umduğu şeyi kesin tarif edememekle beraber dosyalar, resimler ya da bu çiftin geçmişine ışık tutacak vesikalardı. Önce işe duvara dayalı eski büfeden başlamak niyetindeydi. Zayıf bir olasılıktı ama belki içinde bir şeyler bulmak ümidiyle büfeye yaklaştı. Yandaki pencerenin perdesini biraz ışık alırım diye araladı. Ama köşk çok ıssız ve tenha bir yerdeydi. Bulunduğu yer arka taraftaki çam ormanlarına bakıyordu. Tülleri açmanın yararı olmadı. El yordamıyla büfenin sağ yanındaki ilk çekmeceyi açtı. Elini muhtemelen tünenip katlanmış masa örtüleriyle daldırdı. Öbür gözlerde de iskambil takımları, gözlük ve birkaç mektup buldu. Belki işe yarar diye mektupları çıkarıp katlayarak pantolonun arka cebine tıktı. Bunları odasına çıkınca inceleyebilirdi. İşte tam o sırada gürültüyü duydu. Birden heyecana kapıldı. Hatta refleks olarak eli beline sıkıştırdı, tabancasına gitti. Mermer kaplı antrede biri yürüyordu. Odanın kapısını aralık bıraktığından antrede yanan elektrik ışığınca bir ışık hüzmesi halinde içeriye aksetmişti. Erol telaşla sıkılacak bir yer aradı. Gürültü çıkarmamalı ve bir eşyaya çarparak varlığını belli edecek anormal sesin çıkmasından kaçınmalıydı. Gözleri odada saklanacak yer aradı. Bulabildiği tek yer geniş kanepenin arkasıydı. Hızla oraya seyirtti. Dışarıda fütursuzca dolaşan kişi yaşlı adam olmalıydı. O yorgunluktan sonra Leonora'nın hala aşağı inip dolaşacağına ihtimal vermiyordu. Fakat hiç fark etmezdi. Leonora da olsa, kocası da olsa bu saatte salonda ışıkları yakmadan gizlice bulunuşunu açıklayamazdı. Nefesini tuttu. Hiç kımıldamadan öylece kaldı yerinde. Saat 4:30'tu henüz. Bu saatte hangisi aşağı inmiş olursa olsun herhalde oturmak saatiyle gelmiş olamazlardı. Belki tuvalete kalkmış ya da su içmek için mutfağa inmiş olabilirlerdi. Şayet kendisini aramıyorlarsa tehlike yok sayılırdı. Aşağıya inen herhalde biraz oyalanacak, sonra yatağına dönecekti. 2 dakika kadar bekledi. Belki de antrede dolaşan yaşlı koca bulunduğu salona girmeden dışarıya çıkardı. Fakat birden ayak seslerinin yaklaştığını, sonra da salonun kapısının açıldığını duydu. Görmemekle beraber kapının ardına kadar açıldığını hissetti. Aynı anda odanın elektriği yandı ve etraf pırıl pırıl aydınlandı. Erol'un nefesi kesilmişti. Usulca belinden silahını çekip çıkardı. Belki yaşlı adam oynanan rezalete daha fazla tahammül edememiş ve en içinde kendisini aramaya başlamıştı. Eğer önce yattığı odaya girip yatağı boş gördüyse şimdi kendisini aşağıda arıyordu. Acaba mı diye düşündü. Adamın göstereceği bu tepkiden kuşkuluydu. Leonora'nın herhalde ilk aşığı kendisi değildi. O kadın bir erkek delisiydi ve bu tür maceraları başkalarıyla da yaşamış olmalıydı. Adam hala sanki odanın içinde bir şeyler ararmış gibi dolaşıyordu. Erol'un da irkilmesine o ayak sesleri sebep oldu zaten. Bunlar küt, sağlam ve sert adımlardı. O yaşlı adama hiç uymayan, denk düşmeyen ayak sesleri. Bir an kanı çekilir gibi oldu Erol'un. Demek bu evde bir başka erkek daha vardı. Yoksa odada dolaşan Sergei Duneyev miydi? O zaman bütün mesele birden kafasına denk eder gibi oldu. Karı kocanın neden kendisini hapseder gibi yukarıda odada tuttuklarını anladı. Tuneyev'in eve gelişini görmesini istememişlerdi. Bu düşünce aklını karıştırdı. Fakat makul bir çözüm gibi de gelmedi. Bu çok saçmaydı. Kendilerini Dunayev'in düşmanı diye tanıtmışlardı. Niyetleri onu ortadan kaldırmaktı. Ya yalan söylüyorlardı ya da bu evde bilmediği başka dolaplarda dönüyordu. Adam hala yakınlardaydı. Şayet biraz daha ilerlerse birbirlerini göreceklerdi. Tabancanın kabzasını kavrayan eli tar içindeydi. Fakat adam hiç de birini arar gibi dolaşmıyordu odanın içinde. Nitekim kaba ve sesli bir biçimde geğirdi. Erol sindiği yerden bile odayı kaplayan alkol kokusunu duydu. Aynı anda sert ayak sesleri uzaklaşır gibi oldu. Sonra da odanın ışığı söndü. Etraf eski karanlığına bürünürken kapının da kapandığını duydu. Adam çıkmıştı dışarı. Evde daimi hizmetkar kalmadığını biliyordu Erol. O halde sabaha karşı bu denli pervasızca etrafta dolaşan kim olabilirdi? Yine aklına Duneyev geldi. Ama o zaman kendisine oynanılan bu oyunu nasıl açıklayabilirdi? Kadın 2 saatlik sevişme için herhalde bu denli karışık ve anlamsız bir mizansen hazırlama zorunda değildi. Ayrıca daha en başında Rus albayın adaya yaptığı ziyareti ve Albatros motoruyla esrarengiz gezisini de hatırladı. Fakat telefonla irtibat kurmuş ve Dunay'a şayet aday hareket ederse kendisine derhal haber vermelerini istemişti. Oysa bu ana kadar uyarıcı bir haber almamıştı. Daha fazla analiz yapmaktan vazgeçerek yerinden fırladı. Gürültü çıkarmamaya gayret ederek elinde silahı kapının önüne geldi. Kulağını dayayıp dışarıyı dinledi. Ahşap köşkte yine çıt çıkmıyordu. Kapıyı araladı. İrkildi birden. Mutfağın ışığı yanıyordu. Sergei Dunayev mutfakta olmalıydı. Ya da her kimse. Ajan evin soğukluğuna rağmen tar içinde kalmıştı. Meslek gereği beklenmedik olaylara ve tehlikelere alışıktı. Ama sonuç olarak o da bir insandı ve heyecanını güçlükle frenliyordu. Oturma odasına, mutfağın açık kapısına doğru yürüyordu. Işık etrafı aydınlatıyordu. Elindeki silahın namlusunu doğrulttu. Tehlike anında ateşe hazırdı. Sessizce fakat top gibi mutfağa daldı. Bomboştu. İçeride kimseyi göremedi. Gözleri hızla çevreyi taradı. Kanarya sarısı çiniler ve budaklı çam tahtasından dolaplar. Yerde yeşil, sarı ve kırmızı karışımı eski ve zevksiz vinilex döşeme. Ama tertemiz, her şey yerli yerinde. Buzdolabının bir yanında Aralık ayının sayfası açık bir takvim duvara asılmış. Takvim yaprağında ikisi de yeşil gözlü. Bir beyaz, biri kara, iki köpek yavrusu bir çiçek buketi ardından bakıyorlar. Açık bırakılan ışığa rağmen mutfağın normalliği ve kimsenin olmaması Erol'u ürküttü. Ürküntüye kapılmak istemiyordu. Hareket etmeliydi, harekette garip bir güvenlik duygusu buluyordu. Etrafa bakınmaya devam etti. Mutfağa giren kişi neden ışığı yanık bırakarak ortadan kaybolmuştu? Evdekiler silahlı olduğunu biliyorlardı. Yoksa bu bir tuzak mıydı? Elektrik ışığının aydınlığında her an ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunların hedefi mi olacaktı yoksa? Bir an paniğe kapılır gibi oldu. Hızla arkasını dönerek geriye baktı. Meçhul kişiyi aradı. Yoktu. Kimse yoktu arkasında. Durum gittikçe gerilen sinirlerini daha da bozuyordu. Neden sonra mutfağın dip taraflarına dar bir kapının mevcudiyetini fark etti. İçinden de ırkkalı bir küfür savurdu. Şimdiye kadar bunu görmemesi şaşılacak şeydi. Belki de heyecan ve suçüstü yakalanmak endişesinden olacak gözünden kaçmıştı. Ufak kapı arkaya doğru açılmıştı. İhtiyatla yaklaştı. Bir çamaşırlık ve depo odası olmalıydı. Yanda büyük bir çamaşır makinesi, duvardaki raflarda da düzenle yerleştirilmiş kutular ve şişeler vardı. Havada deterjan kokusu duyuluyordu. Köşkün acayip mimarisini de o zaman gördü. Ufak odanın tam karşı duvarında yine açık bir kapı vardı. Erol o kapıya doğru ilerledi. Önüne ufak bir merdiven çıktı. 6-7 basamakla bir bodruma iniliyordu. Kısa bir tereddüt etti. Alt kat aydınlıktı ve hafif sesler geliyordu. Artık riski göze alabilirdi. Bu evde bir o daha gizleniyordu. Genç ajan artık onun sergiye dönü ev olmadığından emindi. Albay teşkilat tarafından devamlı gözaltında tutuluyordu. Bu evde saklanması olanaksızdı. Belki de şimdi aşağıda bulacağı kişi pek çok şey aydınlığa çıkaracaktı. Merdivenleri usul usul indi. Saat gecenin üçüne yaklaşırken Yıldız'daki kontrterör şubesinin briefing salonunun kapısındaki girilmez anlamına gelen kırmızı ışık hala yanıyordu. Birim müdürü Kemal Başar asık yüzlü oval masanın etrafına kümelenmiş şef ve yardımcılarına bakıyordu. Gür sesi salonda çınladı. Yahu olanları aranızda bana anlatacak tek kişi yok mu? Neler dönüyor adada? Bu soruya cevap vermesi gereken tek kişi şef Erol Dallı'nın muavini Mahmut'tu. Zira adayla son telefon temasını o yapmıştı. Yutkunup kendini temizledi, sonra kısık bir sesle konuştu. Sayın Müdürüm, Erol Bey'den aldığımız son haber sadece Rus konsolosluğundaki görevli ajan Sergei Dunev hakkındaydı. Sanırım bu gece onun büyük adaya gideceğini tahmin ediyordu. Şayet adayı hareket ederse derhal kendisine bildirmemizi, aksi halde kesinlikle aramamamızı istedi. Ne demek oluyor bu? Başka açıklama yok mu? Takip bölümü şefi Haluk lafa karıştı. Efendim, şu anda adada 5 memurum devamlı o Musevi ailenin evini gözetliyorlar. Bana intikal eden raporlara göre Erol Bey öğle sularında eve girmiş ve bir daha da çıkmamış. Kendisinden aldığımız son bilgi Mahmut'a gelen telefon. Müdürün asık yüzü daha da gerildi, kaşları çatıldı. Tehlikede olabilir mi? Mahmut, hiç sanmıyorum efendim diye karşılık verdi. Öyle olsa bize haber geçerdi ve adadaki arkadaşlardan yardım isterdi. Sanıyorum bir bekleyişte. Öyleyse ne bekliyor bu adam? Neden bize daha tafsilatlı bir rapor geçmez? Salondaki briefinge katılan hemen herkes bu sualin cevabını 3 aşağı 5 yukarı biliyordu. Tabii müdür başardı. Buna teknik tabirle ajanın görevi kilitlenmesi denirdi. Müdür döner koltuğuna geriye itti. Sıkıntılı bir şekilde ayağa kalktı. Şu anda Dunayev nerede? Diye sordu kalın sesiyle. Cevap yine Haluk'tan geldi. Evinde efendim. Emin misiniz? Kesinlikle. İkişerden 4 adamım evini gözaltında tutuyorlar. Sokak başında da bir arabamız nöbette. Kendileriyle devamlı temas halindeyim. Geceleyin saat 12'de evinin ışıkları sönmüş. Sanırım şu anda uykuda. Zaten adaya gidecek vapurlar belirli bir saatten sonra işlemiyor. Müdür hırsla homurdandı. Vapur şart değil, konsolosluğun Büyükdere'de bir teknesi vardır. Takip şefi Haluk bu ikaza muhatap olacağını önceden kestirmişti. Merak etmeyin müdür bey diye sakin bir sesle fısıldadı. Onu da hesaba kattım. Şu an Büyükdere sahilinde de ekibimden iki memur nöbette. Kemal Başa rahatlamamıştı. Ya Bostancı'ya geçer, oradan bir tekne kiralarsa ya da Musevilerin bahsettiğimiz motorları ona herhangi bir noktadan almaya teşebbüs ederse. Haluk dayanamadı. Fakat müdür bey, bunun için her şeyden önce evinden çıkması lazım. Etrafında kurduğumuz ağa delemez. İmkansız bu. Evinden çıkarsa mutlaka haberimiz olacaktır. Doğruydu ama henüz rahatlamamıştı Kemal Başar. Mizacı itibariyle kılı kırk yarardı. Sanki kendi kendine söylenirmiş gibi mırıldandı. Öyleyse Erol niye Dunayev'in adaya gideceğinden şüpheleniyor? Niye kendisine haber vermemizi istiyor? Odada bir sessizlik oldu. Mahmut, şimdilik bir bilgimiz yok müdür bey, diyebildi çekinerek. Masasına dayanan Kemal Başar huzursuz bakışlarını adamlarına dikti. Herhalde Berlin'den gelen raporu hepiniz incelediniz. Berlin Akademisi'nde Gert Kruger diye bir öğretim üyesi hiç olmamış. Belli ki bu sahte bir kimlik. İçişleri Başkanlığı atlamış ve sanırım Erol'un gerçek kimliğini deşifre etti. Bu durum beni rahatsız ediyor. Ortada bilinmeyen, cevap beklenen bir sürü soru var. Musevi ressam diye tanınan adam kim ve üst konsolosluk görevlisiyle ilişkinin boyutları ne? Ayrıca İngiliz gizli servisinin şöhretli ajanı Tom Higgins, Dunayev'le neden temas kurdu? Bütün bunları bilmek istiyorum.